Tatil öncesi gerçekten biliyorsunuz çok önemli bir konuyu burada ele almıştım. Sizleri hem teşvik etmiştim hem de bir şekilde karı koca olarak birbirinize olan ilişkilerin nasıl olması konusunda ya da anne baba olaraktan çocuklarınıza olan sorumluluğunuzun nasıl olması konusunda sizleri hem teşvik etmiştim hem de tatlı bir şekilde uyarmaya çalışmıştım. Ama her zaman olduğu gibi biliyorsunuz zaman yetmedi, konuyu bitiremedim. Geçen haftada başka bir yerde olmam gerektiği için konuya devam edemedik. Ama genelde biz ilk toplantımızı her zaman o şekilde yapıyoruz. Çünkü tatil sonrası herkesin anlatacakları var, paylaşacakları var. O açıdan geçen haftayı o şekilde geçirdik. Bugün bu yarım kalan konuyu bitireceğiz, noktalayacağız. Ondan sonra önümüzdeki haftada yeni bir konuyla sizler için burada dikileceğim, yukarıda dikileceğim. Ama öncelikle her zaman yaptığım gibi bir bağlantı tekrar kurabilmeniz açısından paylaştığım konuyu sizlere tekrar bir özetlemek istiyorum. Biliyorsunuz konuya giriş yapmadan önce demiştim ki bu konu karı koca ilişkilerin nasıl olması gerektiği ya da anne baba olaraktan çocuklarına karşı olan sorumluluğun nasıl olması gerektiği konusu oldukça geniş bir konu olduğu için onu ancak bir kuş bakışı niteliğinde, yani fazla derinlere girmeden bir kuş bakışı niteliğinde ele alacağımı ifade etmiştim. Onun için bugün de aynı şekilde sözleri ifade etmek istiyorum ki bir anımsatma niteliğinde olacak. Sizin o bilgilerinizi tekrar tazelemek mümkün olsun diye. Sizleri biliyorsunuz ilk önce ne yaptım? Yaratılışın ta başına götürmeye çalıştım. Ve şu ifadelerle başlamıştım konuşmama. Duygu da bugün aramızda, ona da seviniyorum. Duygu şimdi gördüm ha seni. İlginç. Çok güzel. Nasıl, defterin yanında mı? Çok güzel, aferin. Herkesin defteri Duygu getirdi. Biliyorsunuz hoş gelen Aden bahçesini yarattıktan sonra yaratılışın en doruk, en üst noktası olan insanı, yani Adem'le Havva'yı yarattığını, ama ilginç olan Adem'i yarattığında değil ancak Adem'in kaburgasından, o kaburga kemiğinden Havva'yı yarattıktan sonra yaratılışın tamamlamış olduğunu vurgulamıştım. İşte bu nedenle birinci bölümün sonunda çok güzel bir ifade yer alıyordu. Yaratılış kitabının birinci bölümünün sonunda şöyle diyor: Tanrı yarattıklarına baktı ve her şeyin çok iyi olduğunu gördü. Ve burada şunun altını çizmiştim: İyiydi değil, iyi, çok iyiydi ifadesini, altını önemli çizmiştim. Ve demiştim ki buradaki çok ifadesi, İbranice'deki karşılığı, her şeyin tam, eksiksiz, kusursuz, buruşuksuz olduğunu ifade ediyordu, onaylıyordu. Ve bu nedenle ikinci bölümün son ayetleri şöyle devam ediyordu buna bağlı olaraktan. Adam, yani Adem, erkek, karısına bağlanacak ve ikisi de tek bir beden olacaktır. Şimdi bu ifadeyi okuduktan sonra size demiştim ki evlilik nedir kısa ifade ile ifade etmek gerekiyorsa, evlilik eşittir tek bir vücut olmak, tek bir beden olmak demektir. Demek ki karşılıklı sevgi ve saygıya dayalı sıcak, derin bir beraberlik oluyor bu beraberlik. Demek ki bu iki ayrı kişiyi, iki farklı kişiyi bir arada tutan, deyimi yerindeyse tutkal görevini yapan nedir demiştim sizlere. Anımsayabilecek misiniz? Bu iki farklı karakteri, iki farklı, iki ayrı kişiyi bir beden kılan, bir arada tutmasını sağlayan, tutkal özelliğine sahip, tutkal görevini yapan faktörün ne olduğunu, unsurun ne olduğunu size söylemiştim. Neydi o? Sevgi, değil mi? Bu kadar basit. Sevgi olmasa o iki farklı yapıyı bir arada uzun yıllar devam etmeleri kesinlikle mümkün değil. Demek ki sevginin sağlamış olduğu zenginlik ve başarı aile dediğimiz kutsal birlikteliğin sonsuz serveti oluyor. Sonsuz serveti oluyor. Ve bu servet, bu zenginlik ne yapıyor? Aile yapısına enerji veriyor, güç veriyor ve ne yapıyor? Bir güneş gibi ısıtıyor bu zenginlik. Ve hatta bunu açıklamak için alışverişe gitmek üzere olan bir kadından ve evinin karşısındaki kaldırımda oturan 3 yaşlı adamdan söz etmiştim. Ama onu ben size tekrar okumak istemiyorum. Herhalde hatırlıyorsunuz değil mi? Bu 3 yaşlı adamın durumunu. Birinin adı Sevgi'ydi. Birinin adı Başarı. Değil mi? Birinin adı da Zenginlik'ti. Bu 3 kişi hakkında konuşmuştum. Ben ona girmek istemiyorum ama burada anlatmak, tekrar söylemek istediğim, vurgulamak istediğim nokta, sevginin egemen olduğu bu evlilik ilişkisinde, bu kutsal birliktelikte sadece ve sadece yatak ilişkisi bağlamında değil, evlilik yaşamının her alanında bir bütün olmak demektir. Sadece yatak ilişkisi dediğimiz o cinsel ilişkinin ötesinde, o da çok önemli yer tutuyor dedik ama her şey olmadığını söyledik. Aslında o birlikteliğin evlilik yaşamının her alanında olması gerektiğinin altını çizmiştim. Yani her durumda. Nedir onlar? Kısa bir şekilde söylemiştim. Alacakları kararlarda bir bütünlük içerisinde hareket etmeleri gerekiyor çiftler. Atacakları adımlarda birlikte adım atmaları gerekiyor. Ve çocuk yetiştirme konusunda da yine bir bütünlük içerisinde hareket etmeleri gerekiyor. Çünkü ne dedim? Dedim ki evlilik sahnesinde kaç kişi var? Bir tek kişi yok. Sadece kadın yok. Ya da sadece erkek yok. Evlilik sahnesinde 2 kişi var. Kadın ve erkek. Onun için erkek sorumlu olduğu oranda kadın da sorumlu. Kadının sorumlu olduğu oranda da erkek de aynı oranda sorumlu. Demek ki şöyle özetlemiştik. Erkek kadına aittir bir baş olarak. Erkek kadının başı olarak geçiyor. Ama diyoruz ki o başı baş yapan, onu onurlandıran, o başı onurlandıran taç konumunda olan da, o krone dediğimiz taç konumunda olan da kadının. Demek ki kadın erkeğin tacı oluyor. Erkek baş ama kadın da o başa onur ve yücelik getiren taç konumunda. Onun için kadınlarımız gerçekten önemli ve değerli sevgili kardeşler. Onun için kadın erkeğin yüceliğidir diye vurgulanıyor kutsal sözde, Korintoslara yazılan 1. mektubun 11. bölümünde. Sağlanan bu tek düzen ilişkisinde erkek sevecen bir şekilde kadının başı olması gerekiyor. Yani bu yuvanın sağlıklı bir şekilde devamı için yapılması gereken ön koşul bu sevgili kardeşler. Birliktelik içerisinde, bir bütünlük içerisinde hareket etmek. Yani tek düzen diyoruz. Çift düzen yok, çift baş yok. Tek başlı bir düzen içerisinde olması gerekiyor. Onun için ön koşul dedim. En ön koşul. Evliliğin mutluluğu için bu çok önemli. Çift başlı yönetim olmuyor. Tek başlı yönetim. Ama o başta, o başa onur yücelik getiren taca karşı da saygısı ve sevgisi olması gerekiyor. Ve teknik yönden açıklamıştım size. Demiştim ki bu birlikteliği, bu kutsal birlikteliği teknik yönden açıklamak gerekirse, demiştim ki birlikte harç karmak, harç biliyorsunuz değil mi? Çimento ve kumu karıştırıp böyle duvar örerken kullandığınız o gips dediğimiz şey. Değil mi? Harç karmak, birlikte taş taşımak ve birlikte duvar örmek. Demek ki evli çiftler birlikte harç karacaklar, birlikte duvar örecekler, birlikte taşı taşıyacaklar. Bir bütünlük içerisinde. Onun için her ne kadar bizim toplumda yuvayı yapan dişi kuştur ifadesi yaygın olmuş olsa da aslında dişi kuş yuvayı yaparken erkek de taşıyıcı görevini yapıyor. Erkeğin de o yuvanın yapımında katkısının olduğunu görüyoruz. Onun için o bütünlük, o birliktelik bence kesinlikle kopmaması, bozulmaması gerekiyor. Yani böyle bir ilişki içerisinde sevginin hedefi ne olması lazım? Bunu da söyleyin. Çok önemli. Hedef ne olması lazım çiftler arasında? Tabii eşi mutlu etmek. Çiftler arasında. Yani ben karımın mutluluğu için emek vermem lazım. Çaba harcamam lazım. Karım da eşim de benim için, Recep için emek verip çalışması, gayret etmesi gerekiyor. Demek ki ben onun mutluluğu için özen göstereceğim. O da benim mutluluğum için özen gösterecek. Her ikisinin de payı var. Yani iki tane yürek düşünün. Biliyorsunuz bir kafeste bir tane yürek var değil mi? Pat pat atıyor. Ama evde olduğun zaman tek bir yürek düşünün. Tek bir yürek kafesi içinde iki tane yürek var. Aynı anda atıyorlar. Aynı bu şekilde olması lazım aslında. Yani ben bunu söylerken evli böyle güzel pembe bir resim yapmıyorum sizlere. Evlilik içerisinde tabii ki itişme, kakışma, sürtüşme bunlar olacak. Evliliğin en güzel yönlerinden bir tanesi tartışmaktır. Tartışarak orta noktayı bulmaktır sevgili kardeşler. Ben 23 yıldır evliyim. 23 yıl içerisinde her şey süt liman değildi. İniş çıkışlar hep oldu. Ama güzel olan neydi biliyor musunuz? Hedef aynı hedef. Eğer çiftler aynı hedefe bakıyorsa sorun hiç yok. Ama çiftler farklı hedeflere bakıyorlarsa o yuvanın içerisinde birlikteliği sağlamak çok zor. O açıdan bence aynı hedefe bakıyor olmamız lazım. Tartıştık. Bazen benim dediğim doğruydu, bazen onun dediği doğruydu. Ama benim dediğim dedik deyip ben başım, erkeğim, Osmanlı varı böyle yapı içerisinde diretmek de yanlış. Çünkü gerçekten de karşı tarafın getirdiği öneri de bazen çok çok gerçekten yapıcı ve onarıcı olabiliyor. Ben eşimden çok çok yararlandım, faydalandım. Gerçekten kendiniz de bunu sorabilirsiniz. Tartışılmayan, sürtüşme olmayan bir aile kesinlikle yok. Bunlar olmalı. Sürtüşme yoksa zaten tehlike var. Bunda bir şey var. Ya duyarsızlık var, millet yanlışlıklarını görmüyor. Görmezlikten geliyorlar. Onun için bir tartışma yok, sürtüşme yok. Ya da başka bir hastalık var. Onun için tartışmanın, sürtüşmenin yanlış olmadığının altını önemli çiziyorum. Evet, şu gerçeğin altını önemli çizdim. Bu birliktelik içerisinde sadece sevgili değil, aynı zamanda da arkadaş da olmalıdırlar. Hatta demiştim ki, eşlerinizin dışında birçok arkadaşlarınız olabilir. Bunda yanlışlık yok. Ama en iyi arkadaşın kendi eşin olmalıdır diye düşünüyorum dedim. 23 yıllık evli olan bir kişi olaraktan. Demek ki bu iletişim içerisinde açık iletişim de çok önemli. Birbirinize açık davranmak da çok çok önemli. Çünkü konuşmak, karşı cinsiyle paylaşım içerisinde olmak insanı insan yapan en büyük özellik. Yani insanı insan yapan özelliklerden bir tanesi de konuşmaktır kardeşler. Ben eğer içinde olanı eşime paylaşamıyorsam, eşim içinde olanı benimle paylaşamıyorsa aman Recep kızar şimdi. Eğer diyorsa öyle bir iletişim sağlıklı bir şekilde devam edemez. Açık bir dille yüreğimi boşaltabilmeliyim eşime. Eşim de yüreğini aynı dolulukla boşaltabilmeli. Ama bu boşaltma işi olurken çok önemli bir faktörün olduğunun altını çizmiştim. Neydi o? O boşaltma anında olması gereken dinlemek. En zor şeylerden bir tanesi. Geçenlerde internetteydim. Fazla böyle internete girmem. Sadece e-maillerime bakıyorum ama internete girdim ben. Sağlıkla ilgili genelde daha çok araştırma yapıyorum internette. Fi tarihinde Yani ben siyaset yapmayacağım ama Ankara Büyük Belediye Başkanı ile ona rakip olan bir başka belediye başkanı arasında bir konuşma vardı. YouTube'dan baktım birazcık böyle. İnanamazsınız. Böyle korkunç bir konuşma ben hayatımda görmedim. O Ankara Belediye Başkanı, bugün de hala başkan olan o kişi, o karşısındaki kişiyi hiç dinlemedi, biliyor musunuz? Ve zavallı o yöneten kişi, Uğur Dündar, o kadar zorlandı, defalarca uyarmak zorunda kaldı ve en sonunda ne dedi biliyor musunuz? Kusura bakmayın, ben ismini anmıyorum o belediye başkanının. Sevgili nokta nokta nokta, bir daha ben sizinle böyle bir açık oturumda olmayacağım dedi. Çünkü siz dinlemesini bilmiyorsunuz. Ne korkunç bir şey. Dinlemek çok önemli sevgili kardeşler. Yani ben sözümü bitirmeden eşimin araya girmesi, yani biz sohbetlere bakın, siz kendi hayatınızdaki sohbetlere bakın. Bugün kısa bir şekilde hatırlayın. En güzel yaptığınız sohbetleri anımsayın hayat içerisinde. Ne zaman en güzel sohbeti yapabildiniz insanlarla? Ben %100 eminim ki karşınızda iyi bir dinleyici vardı. Karşınızda iyi bir dinleyici olmasaydı o konuşmayı yapamazdınız. Ve ben ne kadar zorlanıyorum biliyor musunuz? Bazen, çünkü benim bu işim olduğu için kitap masasında çok böyle şey yapıyorum. Konuşmalar, ayaküstü konuşmalarımız oluyor. Ben sözümü daha bitirmiyorum. Daha ben konunun içerisine tam girmiş değilim. Pat pat. En sonunda şunu söylemek istiyorum. Kardeşim, eğer mümkün mü lütfen sözümü bitirebilir miyim? Sözümü bitirebilir miyim? Ne kadar güzel bir şey. Sözü dinlemek. Konuşmak bir fonksiyon. Dinlemek de bir fonksiyon. Konuşmanın bir fonksiyonu. Onun için kesinlikle eğer biz bunu başarırsak karşımızdaki kişiye, o sevgili eşimize ne diyoruz biliyor musun? Ben sana değer veriyorum. Sen varsın ve ben sana değer veriyorum. Bunun en güzel ifadesi dinlemek. E şöyle düşün, eylem. Örnek veriyorum. Yani sen bir şey yaşadın gün içerisinde, eşinle paylaşıyorsun. Ama eşin seni dinlemiyor, başka bir şeyle meşgul. Kafası başka yerde olduğunu düşünüyorsun. Değil mi? Ne korkunç bir şey değil mi? Yani sana istediği kadar desin ki canım benim, gülüm benim, ben seni çok seviyorum. Sen benim için çok çok değerlisin. Bunun bir anlamı var mı Sami? Bu kadar basit. Pratik düşünüyoruz, pratik konuşuyoruz sevgili kardeşler. O açıdan bence değer veren kişi karşısındaki kişiyi önemser, önemsediği için de karşısındaki kişiyi dinler. Sadece bakmaz, dinler. Bazıları bakar ama görmez. Öyle kişiler olmayalım. Bakar böyle ama o kafa gitmiş bambaşka yerde. Hayır, öyle kişiler olmayalım sevgili kardeşler. O açıdan eşlerimiz için en iyi arkadaş erkekler olmalı. Erkek olan kocalar için de en iyi arkadaş kadınlar olmalı. Eşleri olması gerekiyor. Ve çocuklarımız için de bunu da söyledim. En iyi arkadaş çocuklarımızın arkadaşları olsun. Ama ben diyorum ki en iyi arkadaş yine baba olmalı ve anne olmalı. İnanın, benim de 3 tane çocuğum var. Biri 22 yaşında, biri 19 yaşında, biri 16 yaşında. Gerçekten ben onlara arkadaş olmaya çalışıyorum. Ama bakın, en büyük yaptığım yanlışlığı ben size söyleyeyim. İnsan fark etmiyor çocuklar ne kadar hızlı büyüyor. Her şeye zaman var. Televizyona zaman var. Açık oturumlara oturup dinlemeye zaman var. Kafa esip gidip yürüyüş yapmaya zaman var. Ama çocuklara zaman ayırmak yok. Çocuklar kendi başına büyüyor. Bir bakıyorsun ki ulan büyümüş. Gelişmişler, bir boya gelmişler. Bakın ben bir hafta, yani 20 gün gittik, 3 haftaya yakın gittik Türkiye'ye. İlk 10 gün benim için tatildi. Yürekten söylüyorum, çocuklarımla koklaştım, çocuklarımla kaynaştım. Ve gördüm ki Recep, uzun zamandır yine çocuklara zaman ayırmamışım. İşin yoğunluğundan çocuklarımıza bakamıyoruz. Değerli kardeşler, çocuklarımız geleceğin yatırımı değil mi? Bunun konusuna da girmiştik, hatırlıyorsunuz. Çünkü Tanrı Adem'le Havva'ya verimli olun, çoğalın derken 1. bölümün 28. ayetinde aynı zamanda da Adem'le Havva'ya çocukları için sorumluluk veriyordu. Yani anne baba olaraktan çocuklarımıza karşı sorumluluk kesinlikle var. Ve o çocuklarımızı bizlere sıkıntı veren kişiler olaraktan görmememiz gerekiyor dedim. Tersine Tanrı'nın bereketi ve armağanı olarak görmemiz gerekiyor. Neden? Tanrı'nın sözü bunu söylüyor. Dedik ki Mezmur 127 ayet 3. Ne diyor? Çocuklar Rabbin verdiği bir armağandır diyor. Şimdi ben size soruyorum. Sen çocuğunu nasıl görüyorsun? Bir armağan olarak görüyor musun? Tanrı'nın bana verdiği bir armağandır. Eğer ben çocuklarımı Tanrı'nın bana verdiği bir armağan olarak gördüğüm anda çocuklarım benim için o kadar değerli, o kadar önemli oluyor işte. Biz onları gerçekten iyi bir şekilde eğitmemiz ve yön vermemiz gerekiyor. Ve Yeşaya'da bir ayet okumuştuk. 8. bölümde çocuklar Rabbin bana verdiği alamet ve harikalardır. Bir mucize. Tanrı'nın bana verdiği bir mucize. Değerli kardeşler, ben o İsviçreli doktorun ana rahmine koyduğu o ekran, o küçük kameranın çektiği filmi izledim. Hem ağladım hem de onu genelde hep anlatıyorum. Allah'a inanmayan, Tanrı'ya inanmayan kişilere. Kafa biliyor musunuz? 4 parça. Belirli, o hafta kaçıncı hafta olduğunu bilmiyorum. 4 parça kafa. Ve o belirli hafta içerisinde, belki 2. hafta, belki 3. hafta, bilmiyorum haftasını, öyle bir düzen içerisinde geliyorlar ki böyle birleşiyorlar. Şimdi onda bir terslik olsa, burun arkada olurdu, belki kulaklar çenenin altında olurdu. Öyle bir düzen var sevgili kardeşler. Onun için diyebiliriz ki gerçekten çocuklarımız mucize. Tanrı'nın bir mucizesi, alameti. Çok dedim duygular olabilir, çok dedim didemler, ercanlar olabilir. Ama dedim ki bu yeryüzünde doku açısından, ercan tektir, duygu tektir, zelal tektir, ilahi da tektir. Bana benzeyen çok insanlar bulabilirsiniz yeryüzünde. Ama ben tekim. Benim dokum başka 6 milyar nüfusta yok. Polis onun için zaten o parmak izini alıyor sevgili kardeşler. Evet, bunları vurguladık ve ondan sonra topluluk olarak da anne babalar çocuklarına yön vermekle sorumlu, ama topluluk olarak dedik ki bizler de dua etmekle sorumluyuz. Çocuklarımız için dua edeceğiz, çocuklarımızı destekleyeceğiz topluluk olarak. Bunu söyledim ve birkaç öneri size getirmiştim. Öneri. Onların hepsini burada söylemeyeceğim. Sadece birkaçını söyleyeceğim. Örneğin dedim ki çocuğunuzu önemsediğinizi, yani ona değer verdiğinizi her fırsatta belli edin. Her fırsatta. Yani çocuk baktığı zaman anneye babaya şunu görmesi lazım. Ben annemin ve babamın gözünde çok değerliyim. Ben annemin babamın gözünde önemsiz bir kişiyim. Beni dinlemiyorlar. Bana önem ve değer vermiyorlar. Beni dikkate, kale almıyorlar demesin. Çocuk her zaman bunu görsün. Ben önemliyim. Bu yuvada önemliyim. Babamın karşısında değerliyim. Bu güzel bir duygu değil mi? Bunu anne baba olaraktan gösterdi. İkinci nokta demiştim ki onları kesinlikle dinleyin. En fazla zorlandığımız şey değil mi? Çocuktur ya, bacak kadar bilmem ne diyoruz. Ağzıma almayacağım o ifadeyi. Biliyorsunuz. Türkler olarak bunu biliyoruz. Bacak kadar diyoruz, dikkate almıyoruz değil mi? Ama hayır, onları da dinlememiz gerekiyor. Ve en çok yapılan yanlış, başkalarıyla karşılaştırmayın. Bak, komşunun kızını gördün mü? Ne kadar başarılı. Sen niye başarılı değilsin? Ya da kardeşler arasında, bak, yani yanlış anlama, sadece isim olarak söylüyorum. Didem, görüyor musun bak, Pembe senden daha iyi okulda. Örnek veriyorum. Ya da Ercan bak, görüyor musun? Yasemin senden daha iyi. Sen niye daha iyi değilsin? Çalış bakayım biraz daha. Hayır. Her çocuk farklı. 5 parmak bir mi? 5 parmak bir değil. Aynı vücutta ama 5'i de farklı. Farklı çocuklarımızın hepsi farklı. Ben kendi çocuklarımda görüyorum. Üçü de birbirinden farklı değerli kardeşler. Aynı anne babanın babadan gelme ama üçü de farklı. Senin dört tane var, daha fazla sende. Aynı mı dördü de abicim? Düşünün. Çok farklı insanlar. Onun için karşılaştıramayız. Bu başarılı, sen de başarılı. Hayır. Onun başarılı olduğu alanda öbürü başarılı olmayabilir. Yasemin matematikte iyi değildi ama Aydın matematikte daha çok daha iyi. Ama kimyada Ercan daha iyi. Örnek veriyorum. Yani herkesin başarılı olduğu alanlar var. Konuşurken benim gibi burada böyle yüksek sesle konuşmayın. Konuşurken yumuşak bir ses tonu kullanın çocuklarınıza. Ve çok çok önemli. Biz bunu çok yapıyoruz. Anne babalar olaraktan. Başkalarının yanında çocuğunuzu eleştirmeyin. Başkalarının yanında çocuğunuzu eleştirmeyin. Adam bana çocuğunu eleştiriyor. Benim yanımda. Ulan çocuğun olmasın yanımda benim. Sen çocuğunun yanlışlıklarını bana söyleyebilirsin. Ama çocuğun oradaysa bana söylüyorsan o çocuk ne olacak? Küçülecek, küçülecek, küçülecek. Belki yerle bir olacak. Farkında değiliz değil mi? Biz bu hatayı yapıyoruz. Yapmayın kardeşler. Sizden rica ediyorum yapmayın. Ve dedim ki eğer sinirliseniz, gerginlik oluyor. Hepimizde var o gerginlik bazen. Sinirliyken çocuklarınızla konuşmayın. Çünkü en fazla kırdığım dönemlere ben bakıyorum. Gergin olduğum dönemlerde çıkıp yürüyüş yapmayı tercih ediyorum. Çıkıyorum dışarıya, yürüyüş yapıyorum, hem de dua da ediyorum. Birazcık rahatlıyorum. Döndüğüm zaman daha farklı bir şekilde oturup konuşuyorum. Gerginken, kızgınken, sinirliyken çocuklarınızla konuşmayın. Ve bir şey daha söyledim. Çocuklarınızla aynı seviyede. Yani böyle değil. Böyle aynı seviyede göz seviyesine inip onunla göz seviyesinde olmaya çalışın. Bu çok çok önemli. Ve çocuğunuz ile çocuğunuz sizinle konuşmak istediğinde siz başka bir şeyle ilgilenmeyin. Bu da çok önemli. Yani sen bisikleti tamir ediyorsun. Örnek veriyorum. Her zaman yapılan şey. Çocuk geliyor, baba bir dakika bakar mısın, işte bir şey anlatıyor. Ha, oğlum tamam iyi, evet sonra oğlum. Sen ama uğraşıyorsun bisikletle. Hayır, olmaz. Tamam, bırak bisikleti. Bisikletten çok daha önemli çocuğun söylediği. Çünkü ihtiyacı olduğu zaman çocuk geliyor genelde. Laf olsun diye gelmez. Dön, çocuğuna zaman ayır, otur onunla konuş. Ve çocuklarınızı yaptığı yanlış davranışlardan dolayı yargılamayın. Ama olması gerekeni de tatlı bir şekilde dille açıklayın. Ve çocuklarınız sizinle her konuyu konuşabilecek duyguyu onlara verin. Yani çocuk her konuyu sizinle konuşabilmeli. Bakın ben övünmek açısından söylemiyorum. Yine son kez Türkiye'den döndük. Çocuk benimle aslında Türkiye'de konuşmak istedi ama bir türlü fırsat olmadı. Ve dedik ki baba şeyin var mı? Fırsatın var mı? Dedim tamam yapabiliriz ama yeğenler orada, abi orada, o burada, şu burada olmuyor. Ve çok daha iyi oldu burada konuşmamız. Sonra ben bir fırsat yakaladım. Gel Yasemin dedim bir yürüyüş yapalım seninle beraber. Ondan sonra çıktım onunla yürüyüşe. 2 saat, 2.5 saat. Hanım da merak etti, ne biçim yürüyüş bu, 2.5 saat yürüyüş mü olur diye. 2.5 saat, tabii ki ben de bir şeyler söyledim ama fikrimi söyledim. 2.5 saat Yasemin benimle konuştu. Ve konuştuğu konular gerçekten aslında bizim kafamızda küçüklükte bize öğretilen ayıp konular. Kadınsal, cinsel konular. Ben şimdi çocuğu ürkütürsem, öcü gibi davranmışsam, çocuk beni bir öcü gibi görürse paylaşır mı benimle? Her zaman kaçar. Her zaman da kaçacaktır. Doğru mu sevgili kardeşler? Arkadaş olma konusunda onun için altını çizdim. Ve son kez şunu vurgulamıştım. Demiştim ki, tabii ki bunu yapmadığınızda tersini de düşünün dedik. Yine 3-5 tane madde saydık. Onlara ben girmeyeceğim. ama şunun altını önüne çizdim. İlk eğitim dedim, okulda değil yuvada başlıyor. İlk eğitim okulda değil yuvada başlıyor. Çocuklarımız için en iyi vaaz anne babalarının tutum ve davranışları. Ve çocuklarımıza bırakabileceğimiz en güzel miras dedim, ne mal, ne mülk, ne arsa, ne yazlık, ne de ev. Her ne kadar anne baba Sami'ye de bir şeyler vermek istiyorlarsa, ama bence ondan çok daha önemli, annesi burada tek başına mücadele ederken annesinin verdiği eğitim Sami için en büyük hazine, en büyük miras. Ne verdiyse. Söyle bakalım. Ya tabii. Ya gördün mü? Demek ki o ilk temel, o temele ne attıysan çocuk o temel üzerinde büyüyor, yükseliyor. Çok doğru. Çok doğru. Psikologlar da bunu söylüyor zaten. O açıdan ben bu maddeleri söylerken inanın kendi yaşantımdan edindiğim örneklerle bunu rakamladım, sıraladım. Bir iki tane öyle sağdan soldan duymuştum bazı psikologların söylediği. Ama bunun çoğu, yani 8 tanesi en azından diyebilirim ki, 12 tane 13 tane vardı. 8 tanesi diyebilirim ki kendi yaşadıklarım. Anamın karnında öğrenmedim ben çocuk yetiştirmeyi. Tecrübelerle öğreniyoruz. Okuyoruz, okuduğumuzdan bir şeyler alıyoruz, eğitmeye, yön vermeye çalışıyoruz. Onun için dediğim gibi son şu sözle noktalamıştım. En büyük miras vereceğin eğitim. En büyük miras. Evet. Bununla noktalamıştık ve kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tekrar söylüyorum sevgili kardeşler. Çocuklarımıza bırakabileceğimiz en büyük miras, en değerli miras, Tanrı'nın çizgisinde kalarak vermiş olduğumuz terbiyedir, eğitimdir. Süleyman ne diyordu? Hikmetli Süleyman. 19. bölüm. Süleyman'ın meseleleri 19. bölüm 18. ayet. Bakın ne diyor? Çocuğunu eğit. Onun yıkımına neden olma. Ne kadar güzel değil mi bakın? Çocuğunu eğit, onun yıkımına neden olma. Eğitim yoksa ne geliyor? Yıkım. Bu kadar açık mı? Pratik olarak düşündüğüm zaman. Eğitmek çocuğu aslında hem topluma kazandırıyorsun, hem de onun sağlıklı bir şekilde kendi hayatına yön vermesine yardımcı olmuş oluyorsun sevgili kardeşler. Ama yanlış eğitim olmasın. Bu da çok önemli. Onun için dedim, tanrısal kurallar doğrultusunda, tanrısal çizgi doğrultusunda eğitim olması gerekiyor. Çünkü o da yanlış eğitim de eğitim diye iddia ettiğimiz ifade bazen yanlış olabiliyor. Yanlış eğitimle çocuklarımızın yıkımına da neden olabiliyoruz. Onun için 23. bölümün 13. ayetinde, yine Süleyman'ın meseleleri 23. bölüm 13. ayetinde diyor ki, çocuğunu terbiye etmekten geri kalma. Çocuğunu terbiye etmekten geri kalma. Ama bakın burada sadece ve sadece Orta Doğu kültüründe olabilir, ama ben diyorum ki bizim Türk kültürümüzde en fazla yapılan yanlış şey. Hatun, sen de aslında erkek kardeşlerin vardı değil mi senin? Vardı değil mi? Ondan sonra erkek kardeşler, Eylem senin de vardı erkek kardeşlerin. Senin kız kardeşin vardı. Ablam vardı değil mi? Ablam var. Abim var ama ablam var. Şimdi genelde bilmiyorum sizin ailenizde öyle oldu mu? Pratik olarak da soruyorum. Genelde ben bizim ailemizde gördüğüm için söylüyorum. Bir tane ablamız vardı. Genelde bizler kızlarımızı, kız çocuklarımızı birer hizmetçi olarak, erkek çocuklarımızı da birer paşalar olarak da yetiştiriyoruz. Doğru mu? Yani kız çocuğu diyorlar zaten anasının dizinin dibinden ayrılmasın. Yemek yapar kız çocuğu girer mutfağa. Bulaşık yıkar kız çocuğunu çağırır kurula diye. Geçenlerde kayınvalide yemeğe çağırdı bizi. Gittik onu yemek yemeye. Tamam mı? Bak yemek yemeye gitti. Kadıncağız o yaşlı haliyle her şeyi hazırlamış. Ondan sonra baktım. Bizim Yasemin hazır. Yani hemen gitti. Hemen Aydın kalk bakayım. Ercan sen de kalk. Efendim baba. Dedim bak anneanne çok güzel yemek yaptı. Yedik içtik bir sürü yıldı bulaşık. Bulaşık makinesi yok. Bak Yasemin içeride yardım ediyor. Sizler de gittiler. Üçü de aldılar ellerine kurulama bezi. Gittiler. Üçü kayınvalide yıkadı bulaşığı. Onlar da kuruladılar. Onun için geçenlere yine yani övmek açısından söylemiyorum ama çok önemli. Yani ben kendi ailemde gördüm annem babamda. Yani gerçekten ablam tam bir hizmetçi olarak demiş. Allah'tan erkenden evlendi gitti de 18 yaşında. Çok çabuk kurtuldu gitti. Ondan sonra biz tabii her şeyi yapmamız gerekiyordu. Efendim? Tabii orada da zavallı kayınvalidesi onun etrafı bir gelin olayı başladı. Senin gibi Hatice aynı senin çektiğin gibi. Biliyorum ne demek istediğini. Ve yine Ercan geçen gün bizim çadır hizmeti vardı. Evangelizasyon şeyde Unta Yetingen'de. Çağırdılar orada konuşmak için. Gittim oraya ben. Giderken tabii yemek yapma imkanı falan yoktu. Ercan gitti. Kendisi Maggi'nin bir o hani karışım içinde var. Tarife göre makarna aldı. Ve hatta döndüğümde de ben deydim. Çok güzel yemek yapmıştı. Ercan mutfakta yemek yapıyor. Aydın kendisi yemek yapıyor. Annesine her zaman yardım ediyor. Yani biz çocuklarımızı eğitirken şunun altını çiziyorum. Kızlarımızı hizmetçi, erkek çocuklarımızı birer paşalar olaraktan yetiştirmeyelim. Her ikisini de sokalım devreye. Yanlışlık var mı? Yok değil mi? İyi, anlaştık. Evet. Eğer yaşam boyu onlardan tat almak istiyorsak sevgili kardeşler, doğumundan itibaren başlayarak onları sevgiyle eğitmeli ve sevgiyle yön vermeli ve onları disiplin etmeye gayret etmemiz gerekiyor. Evet ve onları eğitirken, onları disiplin ederken anne baba olarak onları sadece nesihat, genelde hep nesihat ediyoruz. Bak çocuğum bunu yapma, şunu yapma, bunu yapma değil mi? Genelde hep uyarı, genelde hep uyarı. Ama bazen güzel şeylerini gördüğünüz zaman da bak Ahmet, Mehmet neyse Ayşe, Fatma, Duygu. Bak sen bunu çok güzel yaptın. Aferin sana. Teşekkür ederim bu çok iyiydi. Bunu güzel yaptın, bunu güzel başardın. Sadece bir nesihat değil, aynı zamanda da onlara övücü sözler de söylememiz gerekiyor. Onlara öğüt vermemiz gerekiyor. Ama öğüt verirken de bunları sözde değil, davranışlarımıza da yansıtmamız gerekiyor sevgili kardeşler. Ne demek bu? Örneğin anne baba diyor ki, yalan söylemeyeceksin. Yalanı söylersen ağzını yırtarım değil mi? Ama bir bakıyorsun babanın annenin hayatında yalan bol. Nereden belli? Şimdi ben soruyorum bazen ben bizim akrabalarla çevredeki akrabalarla bazen tartışıyorum. Duyuyorum diyor ki eğer sen bir daha onu yaparsan senin ağzını yırtarım bacaklarını kırırım. Çektim köşeye dedim ki eğer onu bir daha yaparsa ağzını yırtacak mısın? Bacaklarını kıracak mısın? Yo dedi. O zaman dedim sen yalan değil mi bu? Doğru dedi yalan. Bakın biz çocuklarımıza yalanı öğretmiyoruz. Ama yalanla büyütüyoruz farkında olmadan. O zaman yalan ne oluyor? Sanki böyle yalan söylerken doğru konuşmuş gibi görünmek. Ve usta bir yalancı olaraktan ortaya çıkıyor çocuklar. Usta bir yalancı. Profesyonel yalancı oluyorlar sevgili kardeşler. Onun için size bir keresinde çok uzun yıllar önce Gensheim'de konuşurken vermiştim bu örneği. Bir Kanadalı kardeş bana bunu söyledi. Hayran kaldım. Bir gün dedi Kanada'da dedi. Biliyorsunuz Kanada'da çok kar yağıyor. Yağdığı zaman 2 metre 3 metre kar yağıyor. Bir gün dedi annem temizlik yapıyor. Elektrik süpürgeyle temizlik yapıyor. Temizlik yaparken dedi gittim dedi kapıyla gıcır gıcır gıcır gıcır oynuyorum. Kapı da ötüyor biliyor musun? Anne de diyor ki Rick oğlum lütfen kapıyla oynama. Ben diyor tekrar gırr, gırr, gırr, oynuyorum. Kapıyla oynuyorum. Oğlum Rick ben sana ne söyledim? kapıyla oynamayacaksın. O hala devam. Gır gır gır. Bak diyor annesi. Eğer o kapıyla oynamaya devam edersen seni camdan aşağı atarım. Çocuk tekrar. Gıcır gıcır. Diyor ki annem ne yaptı biliyor musun? Ne yaptı dedim. Annem dedi elektrikli süpürgeyi bıraktı. Camı açtı dedi. Beni aldı kucakladı camdan aşağı attı. Tabii 3 metre kar var. Karın içerisine gömüldüm diyor. Ama bir şeyi öğrendim diyor. Annem ne söylerse yapar. Güzel mi? Harika bir örnek. Ağzını yırtarım o zaman yırt. Söylüyorsan yırtacaksın. Bacaklarını kıracağım diyorsan kıracaksın abicim. O zaman söyleme. Yapmayacağın şeyi söyleme. Onun için size yalvarıyorum. Lütfen eğer eğitirken, öğretirken, onlara disiplin ederken hayatımızda da bunu yansıtalım. Yani hayatımızda, yaşamımızda görsünler. Benim babam ne derse yapar. Benim anne baba bana söylüyor. Daha annem babam imanlı değil benim. Çok yakınlar, çok ilgileniyorlar. İki kardeşim iman etti ama imanlı değiller. Ama annem babam bana ne diyor biliyor musunuz? Bu da benim için güzel bir duygu. Oğlum diyor, senin evetin evet, hayırın hayır. Ne güzel bir şey değil mi Sami? Yani biz bunu verebildiysek ne mutlu bize. Evetin evet, hayırın hayır. Çocuklarımız bunu görsünler bizde. Babamın, annemin eveti evet, hayırı hayır. Evet. Şimdi bir ayet daha bakalım. Süleyman'ın meseleleri yine 29. bölüm 17. ayette şöyle diyor. Oğlunu ya da kızını terbiye et. O da sana huzur verecek. Huzur ne getiriyor? Huzuru ne getiriyor? Vereceğin eğitim, terbiye. Huzur getiren terbiye, eğitim. Huzur verecek ve ne diyor biliyorsunuz? Gönlünü hoşnut edecek. Yani huzurlu bir yaşamın sırrı da çocuklarımızı iyi bir şekilde yönetmekten, terbiye etmekten geçiyor. Yürekte sevinci yaratan disiplin sevgili kardeşler. Demek ki çocuklarımızın bedensel ve zihinsel gelişmelerini sağlamak için sadece yedirmek, içirmek, altını temizlemek, üstünü, başını yıkamak yeterli değil. Bunu açık bir şekilde görüyoruz. Ve İsa Mesih de biliyorsunuz çocukları kollarına aldığı zaman çocuklara ne kadar önem verdiğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Onun için İsa Mesih öğrencileri çok sert bir dille azarlamıştı. Matta 18. bölüme baktığımız zaman 6. ayete Matta 18. 6. ayet şu küçüklerden diyor birini kim suç işlemeye sürüklerse boynuna iri bir değirmen taşı asılıp derin denize boğulması kendisi için daha iyidir diyor. Görebiliyor musunuz değerli kardeşler? Bundan daha sert bir dil olabilir mi sizce? Bence sanmıyorum. Üzerimize çok büyük bir sorumluluk düşüyor anne babalar olarak. Başka bir sorumluluk olarak da hızlı bir şekilde noktalayacağım. Başka bir sorumluluk olarak da çocuklarımıza Tanrı sözünü paylaşmak. Hangimiz çocuklarımıza Tanrı sözünü paylaşıyor? Çok güzel. Bakın ben de küçüklükten beri o hani Türkçe resimli İncil var ya, resimli İncil. Hatta sizlere de verdim onu. Herkese verdim. O resimli İncil'i her zaman onlara okudum. Ve benim biliyor musun o okuduğum paramparça olmuş artık. Üçünde de okudum onları. Christina ayrı yapıyordu Almanca, ben Türkçe yapıyordum. Türkçeleri de gelişsin diye. Geçenlerde Yasemin bulmuş o kitabı. Aa baba bunu hatırlıyor musun diye gösteriyor bana. Paramparça olmuş kitap. Ama ne kadar güzel değil mi? Biz diyoruz ki çocuklarımız küçük, anlamaz. Aslında tam tersidir. Çocuklarımız çok akıllı insanlar. Ve birçok konuda bizden daha iyiler. Çok daha iyi anlıyorlar, kavruyorlar ve çok daha güzel, sağlıklı adımlar atabiliyorlar. İskoçyalı bir vaiz var, bilmiyorum duydunuz mu hiç? Bu İskoçyalı vaiz yaptığı hizmette fazla verimlilik göremediği için bırakma kararı veriyor. Adı İskoçyalı bir vaiz, ismini söylemeyelim. Tabii ki kilisenin ihtiyarları soruyor doğal olarak. Ya tamam iyi söylüyorsun ama sen şimdi kilisedeki papazlığı, vaizliği sen niye bırakıyorsun, niye terk ediyorsun? Adam ne diyor biliyor musun? Bu sene diyor, fazla ürün görmüyorum. Sadece bir tane çocuğun dışında. Tek bir çocuk iman etti, o kadar. Onun için yani ben bu görevimi bırakıyorum. Yani tek bir çocuk, koskoca yıl boyunca tek bir çocuk iman ettiği için, onlarca kişi, 20-30 kişi iman etmediği için görevini bırakmaya karar veriyor. O küçücük çocuğun ismi Moffat. Bobby Moffat adında bir kişi. Biliyor musunuz? Bu kişi daha sonra o adam aracılığıyla, hani vaiz dedi ya, bu yıl benim en verimsiz yılım dediği yıl, iman eden o çocuk Afrika'da birçok misyoner olarak gidiyor Afrika'ya. Birçok insanın kurtulmasına aracı oluyor. Tanrı Bobby Moffat'ı orada bir misyoner olarak kullanıyor sevgili kardeşler. Ama pastörün gözünde ne var? O yıl benim en verimsiz yılım. Ama en verimsiz yıl dediği yıl Bobby Moffat Afrika'da birçok insanın iman etmesine aracı oluyor. Ne kadar güzel bir şey. Bizim çocuklarımız yarın bugün birer vaiz olamaz mı? Olacaktır demiyorum. Olamazlar mı? Olabilirler. Kızlarımız belki kadınlar toplantısında iyi bir yönetici olabilirler mi? Olabilirler. Niye olmasınlar? Ama önce sen bunu onlara iyi bir şekilde göstermen gerekiyor. Onlar küçüktürler, anlamazlar diyerek onları kesinlikle küçümsemeyin sevgili kardeşler. Öncelik her zaman çocuklara verilmeli. Son bir düşünceyle sizi baş başa bırakacağım. Açalım, hepimiz açalım. Bu ayeti açmanızı istiyorum. Süleyman'ın meselleri 22. bölüm. Almancasında Sprüche mi oluyor? Ya Sprüche. 22. bölüm 6. ayet. Bir kardeş onu lütfen okuyabilir mi? Bölümün 6. ayeti ne diyor? Tamam, bir dakika, yavaş yavaş. Herkes açtı mı? Bir daha oku. Yani çocuğu gideceği yola göre yetiştir, eğit. Evet. Yaşlandığı zaman o yoldan ayrılmaz. Yani sen nasıl eğittiysen eğittiğin yoldan ayrılmaz diyor. Ama İbranicesine baktığım zaman orada çocuğu gideceği yola göre eğit derken İbranice'de diyor ki gitmesi gereken yol. Nedir gitmesi gereken yol? Tanrı yolu değil mi? Mesih'in yolu değil mi? Yani gitmesi gereken yola göre eğit. Çocuklarımızı Rabbin yolu da yürümeleri yönünde eğitebiliyor muyuz onlara? O eğitimi rahat bir şekilde verebiliyor muyuz sevgili kardeşler? Efesler 6. bölümde bu gitmesi gereken yolu bize çok güzel açıklıyor. 6. bölümün 4. ayetinde. Şöyle diyor. Çocuklarınızın öfkesini uyandırmayın. Onları Rabbin terbiye ve öğüdüyle büyütün. Demek ki gitmesi gereken yol nedir? Rabbin terbiyesi ve öğüdü. Rabbin terbiyesi ve öğüdüyle onları eğitmemiz, yetiştirmemiz gerekiyor sevgili kardeşler. Demek ki sorumluluk kimin? Anne babanın. Bravo. Anne babaya sorumluluk düşüyor. Yani şöyle diyebiliyorum son bir cümle olaraktan. Çocuğun doğru yolu seçmesindeki başarı. Tekrar ediyorum. Çocuğun doğru yolu seçmesindeki başarı çocukların ne yaptıklarıyla ilgili değil. Anlaşıldı mı burası? Çocuğun doğru yolu seçmesindeki başarı çocukların ne yaptıklarıyla ilgili değil. Anne ve babanın yaptıklarıyla ilgili. O zaman nasıl bir gerçek ortaya çıkıyor? Ne ekersen
onu biçersin. Kavun eken karpuz biçmez. Karpuz eken de mısır biçmez. Ne ekersen onu biçersin. Rabbin öğüdüyle öğütürsen, Rabbin sözleriyle eğitirsen, onu o şekilde de biçeceksin. Sevgili kardeşler. Onun için çok pratik bir düşünce. Ağaç kötü meyve verdiği zaman meyve mi suçlanıyor, ağaç mı suçlanıyor? Sevgili kardeşler. Ağaç suçlanıyor değil mi? Meyve değil. O zaman eğer çocuklarımız neden böyle, neden şöyle, niye bunu yapıyorlar, niye şunu yapıyorlar demeden önce şunu kendimize sorun. Ben nerede hata yaptım? Ben nerede yanlış yaptım? Rab hepinizi bereketlesin. Bu sözleri sindirmenize yardımcı olsun. Belki her zaman olduğu gibi yüreklerimizi Rabbin önüne eğelim. Ve Sami kardeş Almanca olaraktan duayla kapatır. Ayağa kalkalım isterseniz. Değişiklik olsun, bunu ilk kez yapıyorum. Ayağa kalkalım. Ya, çok oturdunuz çünkü. Ya.